Ayrım 1. Dersim Muzaffer Oruçoğlu. Babek Yayınları. 1. Baskı Mayıs 1997. Bu kitap 391 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Şubat 2012. Okuyan Levent Filyos. Arka Kapak. Seyit askerlerin arasında binaya sokuldu. Lüks lambasının aydınlığında parlayan Mihver ve Namlu kalabalığıyla karşılaştı. Pencereye yakın bir köşeye götürüldü. Namluların arasından baktığında karşı köşede bekleyen oğlunun sararmış benziyle karşılaştı. Yıkıcı bir acı ve çaresizlik duygusuyla kendisini kuşatan silahlı tıfıl yüzlere bakındı. ''Ne yapalım ihtiyar, emir kuluyuz, elimizden bir şey gelmiyor.'' diyen bakışlara sığındı. Dikliğini ve korkusuz görünümünü bozmadan İhsan Bey'e çevirdi bakışlarını. ''Sizden bir isteğim var efendi hazretleri.'' dedi. ''Beni oğlumdan önce asın.'' Muzaffer Oruçoğlu. 1947 Kars Göle doğumlu Muzaffer Oruçoğlu, siyasal faaliyetlerinden dolayı 1968'de Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndan ihraç edildikten sonra yine siyasal nedenlerle 1969, 1970 ve 1973'te tutuklandı ve toplam olarak 13 yıl 4 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıllarda edebiyat faaliyetlerini de sürdüren Oruçoğlu'nun şimdiye kadar kimisi pek çok baskı yapmış 13 kitabı yayımlandı. Yakın yıllarda ve özellikle romanlarıyla geniş bir okur çevresi yaratan Muzaffer Oruçoğlu'nun kitapları dışında siyaset bilimi, kadın sorunu, tarih ve edebiyata dair pek çok makalesi, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yayınlarda yer aldı. Resimle de uğraşan Oruçoğlu şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Avustralya'da birçok resim sergisi düzenledi. Babek Yayın, Muzaffer Oruçoğlu'nun şimdiye kadar değişik yayın evlerinden yayınlanmış ve yayıma hazır yeni kitaplarını Muzaffer Oruçoğlu'nun bütün yapıtları dizisinde topluyor. Ülkemizin yakın tarihinin önemli siyasacılarından Oruçoğlu'nun edebiyat pratiğiyle de önemli bir birikime işaret ettiğine inanan Babek Yayın, bu birikimi bütünlük içinde okurun bilgi, eleştiri ve beğenisine sunmaya yazarın son romanıyla, yani Dersim'le başlıyor. Yazarın Filistin dönüşü politik faaliyet amacıyla yerleştiği 1973 yılından başlayarak yakından tanıdığı Dersim'e Laç Deresi'nden vicdanlarımıza sızan kana sunduğu bu estetik tanıklık, inanıyoruz ki yoğun bir paylaşım ve yeniden üretime olanak tanıyacaktır. Babek Yayın. Romanın yazımını verdikleri zengin bilgilerle adeta gerçekleştiren Dersimli ihtiyarlara teşekkür ederim. Hayat denilen ananın en zalim derdi keşfedilmemiş zenginliklerdir. Yeşilin maviyi özümlediği görkemli dorukları süzdü yavan dede. Kanayan memelerini yedi verenlerle saran ve berrak sisler içinde başlarını arayan çıplak ayaklı kadınlar canlandı gözlerinin önünde. Göğün ulu vicdanına, inancını alabalıklarına yedirerek durmadan berraklaşan Munzur'a baktı. Yenilmiş, yitirilmiş mağrur Dersim ve ömrünün 93 yılı canlandı suların aynasında. Normal insanların ruhlarında barınamayan acayipliklerin sığındığı sıcacık bir yuvadan farksızdı onun 93 yılı. Anacığı Fato dizlerini ikindi güneşine dayayıp sıkıntılarını doğuruyormuş gibi ıkındığında yavan dedenin başı görüneceğine ayakları göründü ilkin. Fato kadınlığını kimseye havale etmeden tam anlamıyla yaşayan mazbut bir kadın olduğu için tersliği ve tehlikeyi anında sezebildi. İpek kuşağını çözdü, bir ucunu yavan dedenin ayak bileklerine, diğer ucunu ise sırf gölgesi için kıyıp da kesemediği ihtiyar söğüt ağacının gövdesine bağladı. Fato arabayı çamurdan çıkarmak için dört ayağıyla toprağa yüklenerek zorundan tırnak çatlatan fedakar öküzler gibi çabaladı. Toprağa düştüğünde başı mazgirt karpuzu kadardı. İri, kemerli, teke burunluydu. Üvey ananın kestiği ekmek dilimi gibi ipincecik bir bebekti Yavan dede. Eskilerin zırtullahı kermani dedikleri nasıl tepki göstereceği belli olmayan çılgın bir çocuk olup çıktı. Burnunu her tarafa sokan yalpak bir mizaca sahip olduğu için 2 yaşındayken kimsenin evde bulunmadığı bir anda Kur'an-ı Kerim'i yaprak yaprak yırttı. İlk ölümcül dayağı işte o zaman ışığın süte saldırdığı nerede görülmüş diyen babasından yedi. 4 yaşındayken anası Fato'nun tıkalı delik fıtığından yatağa düşüp inim inim inlediği bir kış gecesi ocaktaki közü döşeğin üzerine taşıyıp evi yakmaya kalkışınca hasta kadının hışmına uğradı. Gevgi tığının kıçına saplanmasıydı bu, bir sigara boyu hem de. 6 yaşına geldiğinde bakışları herkesi şaşırtan bir bilmece derinliği kazandı. Çok iyi tanıdığı bir köylüyü, kendi karısının değil de bir başka kadının üzerinde yakalayınca şaşırdı. 9 dişinden çıkan bu tehlikeli sır 9 köye yayıldı kısa zamanda. 2. ölümcül dayağı babasından o zaman yedi. 2 dişi kırılmış, sol gözü morarmıştı. Fırtına çocukları çeker, ruhları fırtınalıdır çünkü. 10 yaşındayken sofradaki tavuk budunun kendisine verilmemesi üzerine tipili bir gece evden kaçtı. Babası Munzur tipisiyle şaka olmayacağını bildiği halde peşinden koşma dedi Fato'ya. Peşinden koştuk mu tırnağının kirine bile kıymet verdiğimizi sanır. Bırak gitsin. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kendi inidir. Gerçekten de öyle oldu. Tipinin öfkesini ve mantıksızlığını anında algılayan tilki geri dönüp ahıra girdi. Keçiler için dağdan getirilen yaprakların arasına gizlendi. Oğlunun geri dönmediğini, tipi de kaybolduğunu sanan ana aramak için Munzur dağlarına vurdu kendisini. Düşürmeden ve de 10 yaşına kadar yaşatabildiği biricik çocuğunu bağıra bağıra arayan ananın cesedini bir uçurum dibinde baharda ancak bulabildiler. Alev cehennemine dalmak, Munzur tipisine dalmaktan daha az tehlikelidir. En güçlü umut erişilmesi en zor olan yerdedir. 14 yaşındayken kartallara merak sardı Yavan dede. Keçi çobanlığını göğün 7 kat maviş derinliğinde süzülen Munzur kartallarının seyir aracı haline getirdi. Munzur dağlarını bir baştan bir başa kolaçan edince eşkıyalığı keşfetti. Eşkıya Kel Rızo'nun yanında 2 yıl tüfek taşıdıktan sonra bağımsızlıkta karar kılarak Munzurlarda tek başına yaşayan ilk genç eşkıya olma şerefini kazandı. Turna gözü gibi duru ve buzlu Munzur pınarları, kuzu ceylan közlemesi ve kartallar. Kıza tutulunca ormanları ziyaretgah haline getirdi. Çiğ damlalarının her şeye egemen olduğu bir şafak vakti orman afalladı. Kız genç eşkıya Yavan'a birdenbire mor çiçekli yabani Yasemin gibi sarılıverdi. Dünyanın umduğundan daha sıcak ve daha zengin olduğunu ilk kez o zaman kavradı Yavan dede. Aşkın mermiden güçlü olduğunu düşünecek kadar zıvanadan çıktı. 1. Dünya Savaşı başladığında Hozat ağaları kendisine haber gönderdiler. Memleket güç durumdaydı. Padişah başta olmak üzere tüm paşalar Yavan'ın cepheye koşmasını istiyorlardı. Sırtını tavuk dağına yaslayarak 2 gece yıldızları seyre koyuldu. Geniş bir durum değerlendirmesi yaptı. Yukarı ve aşağı tavuk köylerinde yaşayan yaşlıların görüşlerini aldıktan sonra cepheye gitme kararını verdi. Cephenin nerede olduğu belli değildi. Kendisini bir anda Kemah'ta Ermenilerle savaş içinde buldu. Kül rengine çalan turna kırı bir ata binmişti. Yanan evlerin arasından 4 nala geçti. Yağmalanan yapılı yakışıklı bir evin önünde durdu. Evden dumanlar arasından çıkan askerlerin ellerinin altın gibi ışıldadığını görünce afalladı. Atından inip eve daldı. Boylu boyunca uzanmış, kafasız çıplak bir kadının üzerinden atlayarak oturma salonuna girdi. Yanan sandalyeler, halılar ve kitaplarla karşılaştı. Kendisini soluk soluğa dışarı attığında elinde 2 kitap vardı. Bagratuni kahramanı Haykı Destanı, Sayat Nova'nın şiirleri. Kur'an-ı Kerim'i yırttıktan sonra hayatında 2. kez elinin kitaba değişiydi bu. Kadın çığlıklarının, çocuk ölülerinin altın ışıltılarını geride bırakarak soluğu süvari kıtalarıyla birlikte Orta Doğu'da çöl savaşlarının içinde aldı. Gel gelelim ki savaşın kutsal yasalarını defalarca ifade etti. Bunlardan özellikle iki tanesi son derece önemliydi. Muharebe anında bir kum tepesinin öte yüzünde kellesi mermi sandığını andıran ve Suriye Hamipi denilen kancık bir eşeğin arkasında uygunsuz bir durumda yakalandı. Yavanı ilkin sıradan bir Suriye Hamipine değil de Peygamber Balaam'ın dişi eşeğine tecavüz etmişçesine sıkıştırdılar. Muharebe anında mermi yüklü bir eşeğe tecavüz ederek ordunun moralini bozmaktan kurşuna dizilme cezasına çarptırıldı. Erat'ın tuvalet olarak kullandığı büyük çukurun kenarına götürüldü. Yavan'a son sözü sorulduğunda zaman kazanmak için kumandana önemli bir sır açıklayacağını söyledi. Askerleri uzaklaştıran kumandan kulağını Yavan'ın ağzına dayadığında heyecanlandı. Yavan-Kemah çatışmalarında Ermenilerden ele geçirdiği bir küp altını nereye gömdüğünü açıklamak istiyordu. Cebinden sabit kalemini çıkaran zabit çöl haritasının arkasına küpün gömüldüğü dağın adını yani tavuk dağını, hangi yüzüne gömüldüğünü, kuzey ve noktasına en yakın nesneyi, huş ağacı kaydetti. Tam bu sırada teşkilat-ı mahsusanın genç kurtlarından kolağısı Mezar Mahmut Hızır gibi yetişti. Geleceğini ve rütbelerini çöl savaşlarında arayan kuzgun bakışlı kumandan durumu hemen kavradı. Çölde savaşan vatan evlatlarının %90'ının dişi erkeğin arka cephesine avucunun içi gibi tanıdığını ileri sürerek kalemini altın küpünün koordinatlarıyla tanıştıran zabiti tersledi. Kurşuna dizilmekten kıl payı kurtulan Yavan komutanı Mezar Mahmud'un elini öptü. İkinci büyük hatasını bu olaydan 2 ay sonra yine çölde işledi. Bir hurma ağacının dibinde konaklayan bir keşif müfrezesinin uykuya daldığı kritik bir anda hemdi. Kökleri suda, tepesi ateşte olan 30 metre boyundaki bir hurma ağacının dalları arasında nöbet tutarken uykuya daldı. Tüfek ve tekbir sesleriyle irkildiğinde hurma ağacının gölgesinde uyuyan müfrezenin Araplar tarafından imha edilmekte olduğunu gördü. Durumu tepeden sessizce izledi. Arapların silahları, mermileri, atları alıp gitmesinden sonra ağaçtan indi. Ölülere bakarken bu sefer kendisini kurşuna dizilmekten hiçbir gücün kurtaramayacağını düşündü. Mezar Mahmud'un onlar savaşırken sen yine gözden uzak, bir eşeğin arka cephesinde terlediğin için mi kurtuldun diye kendisini kurşuna dizdireceği kanısına vardı ve hemen firar etti cepheden. Firardan 2 ay sonra bir Kürt şeyhinin susuzluktan ölmek üzere olan yaralı oğluyla karşılaştı. Su verdi, yarasını sardı, 3 hafta sırtında taşıyarak şeyhin deve tüyünden dokunmuş 40 pencereli çadırına getirdi. 7 ay çadırda el üstünde tutulan Yavan okuma yazma öğrendi, yemeğini yedi, duymadığını duydu. Çadırdan ayrıldığında Yavan'a söylediği ilk sözü yineledi şeyh. Sob altından koskoca bir tabutun içinde ağzı açlıktan sararmış, ölmüş, çıplak bir serçe yavrusunu omuzlayan 100 bin insan gördüm düşümde. Sordum, güneşe gömmeye götürüyoruz dediler. Serçe ölmemişti. O 100 bin insan sensin. Altın tabut fedakarlığındır. Serçe yavrusuna gelince o da oğlumdur. Taze kemik kokan topraklardan geçti. Sürgün kafilelerinin ayak izlerini seyreden yıldızların altında uyudu. Dağlara düşen mermi kovanlarının ışıltılarını Ermeni altınları sandı. Tedirgin, dalınçlı ve büyülü bakışlarla karşılaştı. Göğün kıyısında şafağa teslim olan dolunaylarla tanıştı. Bebekleri kucaklarında ağlayan, memeleri kesilmiş kadınları görünce ürperdi. Gölgeleri duru suları bulandıran silahlı çeteleri gizlendiği yerden korkuyla izledi. Munzurlara geldiğinde yepyeni bir insan olup çıkmıştı. Nişangahının insaf ışığı güçlenmişti. Ayaklarına daha çok söz geçiriyor, uçurumların ağlayışını dinlerken daha çok hüzünleniyordu. Artık dağ keçilerini ateş etmiyor, kartalların uçuşunu seyrederken göğün derinliğini insan gönlünün derinliğiyle kıyaslıyordu. Silahlı asker kaçaklarıyla doluydu dağlar. Bazı insanlar için yavru turna sesi kadar çekicidir kurşun sesi. Uyuklayan kanı dalgalandırır. Üzeri küllenen altını açığa çıkarır. Ayakların menzil korkusunu yok eder. Yer altında ve yer üstünde görevleri insanları tahrik etmek ve birbirlerine düşürmek olan pırıltılı nesnelerin cazibesini arttırır. Munzurların ötesinden, uzaklardan, Koçkiri'den kurşun sesleri gelmeye başlayınca 4 yıllık sessiz dağ yaşamına son verdi. Koçkiri isyanını desteklemeye giden atlı bir gruba katıldı. Kartallardan ve göğün derinliğinden etkilendiğinin farkında değildi. Nasıl olduysa birdenbire Topal Osman'ı Karadeniz'den devşirdiği birliğin ateş çemberinde buldu kendisini. Dersim grubunun imha olmak üzere olduğunu anlayınca çalılıklardaki çatışmalarda ölen bir Karadenizli'nin elbisesini giyip çaktırmadan Topal Osman'ın saflarına geçerek ölümden kurtuldu son anda. İsyancıların kurşuna dizilmeleri ve ev yakma furyasına katılmamak için bacağını hafif yaralayarak yaralıların bulunduğu çadıra girdi. Toplu sürgünlerin başladığı aylı bir gecede ise firar edip Munzurlara yöneldi. Ağzını kayadan fışkıran buzlu suya dayayınca aklını tam kapasiteyle çalıştırmadığının farkına vardı. Sevinçlerini, tutkuları ve serüvenleriyle besleyen bir insan olduğu için Munzur kıyısına indi. Dallarını günahlarıymış gibi taşıyan yaşlı bir huş ağacının altında tek başına oturan 10 yaşındaki bir kızla karşılaştı. Yavanın gülümseyişine kız dilini çıkarıp gözlerini çerelterek karşılık verdi. Kızın uçurum karanlığına çalan saçlarının parlaklığı dikkatini çekti. Evlenmek için henüz daha genç olduğunu düşündü kızın. Adını sordu, yanıt alamadı. Kız yumruğunu sıktı, kolunu dimdik yavana uzatarak dilini çıkardı yeniden. Güneşi gülümseten kola bakarken sahra toplarının namlularını düşündü. Ayakları çıplak ve mini minnacıktı. Yönü belirsiz, tozlu bir sürgün yollarında, analarının sırtında ölen çocukların ayakları canlandı hayalinde. Kızın 3 yıl daha büyümesi durumunda çiçeklenip gönül bahçesine gireceğini hesaplarken adını sordu yeniden. Ayağı fırladı, döndü, dilini çıkardı. Cino diye bağırdı ve hızla uzaklaştı. Cino sözcüğünün anlamı ve iklimi üzerine kafa yordu biraz. Munzurlarda böyle bir çiçek ya da ot adı var mıydı? Cino'nun koşarken ayak tabanlarının Ermeni altını gibi parlayıp bağırmasına bir anlam veremedi. Dağda silahıyla birlikte 10 yıldan fazla kalan bir insanın sezgi yeteneği incelir. Kuşun tüylerinin altındaki minnacık yonda tüyünün kıpırdanışını sezebilir. Aç kalırsa tekeden süt çıkarabilir. Yürürken göğsünü baharda esen turna geçidi fırtınalarına vererek uyuyabilir. Hatta güzel düşler bile görebilir. Canı yoğurt istedi mi yeni doğurmuş yaban keçilerini yakalayıp sağabilir. Sarı yoğurt otunun çiçekli dal uçlarında bulunan maya ile taze sütü taş gibi yoğurda dönüştürebilir. Hayat denilen ananın en zalim derdi keşfedilmemiş zenginliklerdir. Yavan gibi en yüce dorukta oturacaksın, güneşe en yakın yerde. Turna katarlarının parlayan gagalarına en yakın yerde. Küçüklüklerin açığa çıkacak, tüm güzel değerlerinin gururun karşısında secdeye vardığını fark edeceksin. Parmaklarını göğsünün kıllarına daldırıp çaresizliğin kışkırttığı kör bir öfkeyle yolacaksın onları. O andaki yalnızlığını yenmen için gereklidir bu. Gözlerini Munzurlara diken herkes yavanın artık ayılaştığını, Munzurlardan inmesinin imkansız olduğunu söylediği bir anda şeyh isyanı patladı. Hozat ağaları, şafilerin ayaklandıklarını, Dersim'in tehlikeye girdiğini, yavanın dağdan inip hükümete yardım için kurulan milislere katılması gerektiğini bildirdiler. Şeytan masasını andıran bir kayanın üzerinde gökyüzünü seyrederken ürperdi yavan. Ağaların çağrısından kuşkulanır gibi oldu. Atla arpanın dövüştürüldüğü yeni bir devrin başladığını düşündü. Bu tip devirlerde değerinin arttığını, yılları yıldıran eşkıyalığının görmezlikten gelindiğini anımsadı. Paşalar ayaklarımdaki çarıkları başlarına geçirecek hale gelmişler yine diye mırıldandı. Girdiği bunca savaşta bir tek adamın bile burnunu kanatmamıştı. Kimsenin bilmediği bu gerçeği keyifli gülümseyişlerle kutladı. Vicdanına danışmadan indi dağdan. küçük bir grupla Tercan milis güçlerine katıldığında gülümsüyordu. Çapakçur zazalarının "Halma, halma!" diye bağırarak saldırıya geçmesi üzerine bulunduğu mevziyi sezdirmeden terk edip arkadaki kayalıklara sığındı. Baldır kasına tabancasıyla sıyıracak şekilde bir kurşun sıktı. Açığa çıkmaktan korktuğu için tüfeğiyle ters yönde kayalıklara ateş ederken "Buraya da sızmışlar, yaralandım!" diye bağırdı. Sesi duyan askerlerle Hıramlılar iki ateş arasında kaldıklarını sanarak atlarına atlayıp Peri Suyu yönünde kaçmaya başladılar. "Kaçmayın korkaklar, Dersim'in namusunu beş paralık ettiniz!" diye bağıran Yaban alelacele atına atlayıp değişik yönde tüydü. Yolda hançeriyle avurduğunu ve sol kolunu yaraladı. Kanı yüzüne yaydı. Mermilerinin yarıdan fazlasını çalıların arasına saçtı. Buğday saçar gibi. Askeri birlikleri görünce diğer mermileri dağıttı. Binbaşının yanına gitti doğruca. Atından indi, bir selam çaktı. Cebinden çıkardığı usturayla sol bıyığını kesip tüfeğiyle birlikte binbaşıya uzattı. "Bu benim son mermisine kadar bulunduğu mevziyi terk etmeyen tüfengimdir. Bu da bıyığım. Düşmanın karşısında yek at yek mızrak bırakılan yiğidin bıyığı yarım olur. Pala bıyığımın yarısı tabanları yağlayanların tabanlarına kamçı olsun. Mühim değil, vatan sağ olsun." Suratı kasap süngeriyle silinmişe benzeyen çakı duruşlu bu yiğit insan subayları afallattı. Kucaklayıp yanaklarından öptü binbaşı. Tedavisi için emir verdi. Taburda hemen ünlendi. İsyanın bastırılmasına kadar yarım bıyıkla gezmesine müsaade etti subaylar. Yavan yarım bıyık olarak erlerin sevgisini kazandı. Gel gelelim ki terhis olmadan bir gün önce kader ona kötü bir oyun oynadı. Hormekliler onu aylı bir gecede sahra çadırının arkasındaki derede yüzbaşının çok sevdiği ve memleket adını verdiği kısrağının arkasında yakaladılar. Yavan'ın bu konuda bir suçunun olmadığı kesindi. Koca taburda bütün atlar aygırken yüzbaşının kalkıp Beyrek'in deniz kulununa benziyor diye bir kısrağa binmesi ve gittiği her yerde de bu kısrağı övüp durması büyük hataydı. Taburdaki tüm erlerin niyet edip de gerçekleştiremedikleri bir olayı gerçekleştirmek, Yavan gibi tecrübeli ve cüretli bir adama nasip olmayıp da kime nasip olacaktı? Sırtını doruklara, bakışlarını göğün derinliğine dayayıp renkli hayallere dalan, bu hayallerde yedi kubbeli hamamlar kuran, yedi kubbe altında yedi kız kovalayan bir munzur insanından. Her neyse, yüzbaşı erlerin takdirle karşıladıkları bu olayı namus meselesi haline getirdi. Eski Türklerin atı kutsal saydıkları ve kurban ettiklerini söyleyerek erlerin gözleri önünde Yavan'ı falakaya yatırdı. Yarım bıyığını kestirdi, terhisini 10 gün erteledi. Emir erinin köknar ormanlarından topladığı mercan kızılına çalan kuşçu üvezlerinden her gün birer tane vermenin dışında 10 gün aç bıraktı. Erzincan'a gönderildi. 2 gün sonra yani Şeyh Said ve 47 arkadaşının Diyarbakır'ın Siverek kapısında sallandırıldığı gün terhis edildi. Ünlü Nerdiven boğazında nakışlı bir mağarada kaldı bir gece. Elazığ'da nöbetini tuttuğu dar ağaçlarından sallanan ölüler düşünde canlanıp kendisini asmaya kalkışınca uyandı bağırarak. Mağaranın önüne çıkıp yıldızları seyretti. Toprağın altında gökteki yıldızlar kadar kuru kelle vardı. Her kuru kellede amacını çürüten bir kurşun deliği, her kurşun deliğinde bir böcek. Korktu, mağaraya girip ateş yaktı. Şafak sökmek üzereyken kalktı. Diş diş yükselen zirvelere, uçurumlara, taş oluklara, kayalar içinde oyulmuş odalara baka baka çıktı boğazdan. Derin bir soluk aldı, gülümsedi. Dersim toprağına ayak basınca. Kaçak olmamasına rağmen gidip Tujik dağına yerleşti. Dağın eteğindeki Ağdat köyüne iniyordu zaman zaman. Lace Baboy dediği Seyit Rıza'nın sofrasına, ince nüktelerine, şaşırtıcı şakalarına dadanmıştı. Ağdat'ta öğrendiği yeni şeyleri Tujik'te yıldızlara bakarak yorumluyor, yaşamını hayret etmekle geçiriyordu. Yaşam dallarda gülümseyen meyveler gibi sakin, samimi ve davetkar değildi. Mazgirt'ten çalınan öküz, Koe Maran zirvelerinde parlayan ateşe sürülerek kebaplaştırılıyordu. dupduru munzur aynasında kadınlar suretlerine bakıyor, iç illetlerini ve ruhlarını temizlemesi için avuç avuç içiyorlardı. Toprağa gömülen bebeklerin, beşiklerde kalan çığlıkları, gelinlerin diken moruna çalan göz çukurlarında çaresiz, yıkıntı bakışlara dönüşüyordu. Seyitlerin karşısında boyunları armut sapı gibi incelen ve şalvarları at teri kokan, el pençe divan duruşlu silahlı insanların gölgesi altındaydı toprak. Göğün efsunlu dipsiz derinliğinden çığlık ve çelişki yağıyordu toprağa. Ezbet ezbeti basıyor, aşiret aşiretle hesaplaşıyordu. Dedikodunun fitneyi fitlediği bir dönemdi. Elazığ'a ve Hozat'a yerleşen merkezi otorite, Tujik Dağı'nın eteğinde Ağdat'ta çelişkileri körüklüyordu. Tayı delirtecek, takatsiz kılacak çelişkileri sırtına atlayarak kızıştıracaksın. Mahmuzunu yumuşak karnına dokundurdun mu, tay kendi çelişkilerinin kızışmasıyla köpürecek ve giderek içinin dizginsiz özgür güçlerini dizgine terk edecektir.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.